Herkese merhabalar, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto Gündem'le karşınızdayız. Bu hafta her hafta olduğu gibi sizlere programın başında programımızı daha önce izlediyseniz lütfen YouTube algoritmasında öne çıkmak adına bizlere yorumlarda, beğeni olarak, kanala abone olarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum ve hemen programımıza hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Tabii ki sevgili Barış Cankı, otomobil editörümüz bizle beraber ve haftanın önüne gelen otomotiv olaylarını bizlere her hafta olduğu gibi yine bu hafta anlatmaya çalışacak, anlatacak. Ama daha fazlasını her zaman söylediğimiz gibi donanımhaber.com'da bulabilirsiniz diyorum. Evet sevgili Barış, dün akşam sıcağı sıcağına Tesla ile başlayacağız. Ne yaptı ne etti? Bu Tesla çok enteresan şeyler tanıttı sanki gene. Çinlilerden hep haber alıyorduk. Bu sefer Amerika'dan haber aldık. Neler var neler yok dinleyelim senden.
Evet, tam böyle sıcağı sıcağına oldu aslında bizim programımız öncesi. Çünkü biliyorsun Amerika ile bizim Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle Tesla'nın düzenlediği etkinlik aşağı yukarı bizde sabaha karşı 4.30-5 civarına denk geldi. O yüzden sıcağı sıcağına oldu diyebiliriz. Ne tanıttı? Aslında beklediğimiz bir gelişmeydi. Robotaksi olarak biliyorduk biz. Tanıtacağı zaman da belliydi, etkinlik de belliydi ama ne olarak, hangi isimle adlandırılacağını bilmiyorduk bu aracın. Biz robotaksi olarak biliyorduk ama tanıtımda artık Cybercab olarak adlandırıldığını, yani bir nevi siber taksi gibi düşünebiliriz bunu. Cybertruck gibi isimlendirmeyi tercih etmiş burada Elon Musk. Elon'u biliyorsun böyle otomotiv dünyasında özellikle sürprizler yaparak bu tarz işte geleceğin teknolojileri şeklinde bazı araçlar, teknolojiler tanıtarak bizi şaşırtmayı seviyor. Aslında Cybercab de böyle bir araç oldu diyebiliriz. Tesla biliyorsun elektrikli otomobil üreticisi ama Elon Musk ilerleyen süreçte bir elektrikli otomobil üreticisinden ziyade robot, yazılım, yapay zeka gibi teknolojilerin, programların iç içe olduğu bir şirket haline gelmek istiyor. Bunu zaten Cybercab'ten de net bir şekilde anlayabiliyoruz. Zaten bu etkinlikte de bunun sinyalini net bir şekilde verdi bizlere. Cybercab'e dönecek olursak senin de şu an ekrana yansıttığın gibi fütüristik bir tasarımı olan aslında robot taksi diyebiliriz. Asıl kullanım alanı işte bizim şu anda birçok yerde gördüğümüz araç paylaşım hizmetlerinde veya işte Uber gibi yolcu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen bir araç. Tabii ki farkı var. En büyük farkı ne? Bunun tamamen sürücüsüz olması. Tesla'yı zaten en büyük özelliği ki hani bu piyasa değerinin birçok köklü üreticiden daha yüksek olmasının, hatta belki toplamlarından bile daha yüksek olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi FSD dediğimiz, Full Self Driving dediğimiz bu otonom sürüş teknolojisi. Günümüze kadar gelişti, birçok aşamadan geçti. Şu anda Amerika'da işte otoyollarda olsun, şehir içi trafikte olsun, kırmızı ışıklarda, yol çalışmalarında sürücüye hiçbir şey bırakmadan birçok şeyi başarılı şekilde yapabiliyor. Sadece senin direksiyona dokunman gerekiyor. Artık bu Cybercab ile birlikte bu ilerleyen süreçte daha da ileriye taşınacak. Neden? Bu Cybercab'de sadece 2 kişilik bir kabin var. Ön tarafta sürücü için hiçbir şey yok. Direksiyon yok, pedallar yok. Sadece bir ortada multimedya ekranımız var. Çeşitli bardaklıklar var. O multimedya ekranından yolculuk esnasında işte ne bileyim sen klimayı kendi istediğin gibi açıp kapatabiliyorsun. Çeşitli stream videolar veya filmler izleyebiliyorsun, içerikler izleyebiliyorsun ama hiçbir şekilde aracın sürüşüne müdahale edemiyorsun. Doğrudan burada full self driving dediğimiz sistem üzerinden ilerliyor. Yani tasarım olarak çok fütüristik, evet. Bu kelebek kapı şeklinde yukarı doğru açılan kapılar, sadece iki kişilik bir kabin olması, arka tarafta kocaman işte bagaj için sunulan, sanki böyle arka bagaj kapağı bu arada açıldığında araç neredeyse bir pick-up gibi, pick-up benzeri bir araca dönüşüyor. Aslında ne kadar modüler bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz buradan. Bunun dışında dediğim gibi teknik detaylar belli değil ama burada işletim sistemi olarak, bir mekanizma olarak, yani burada sadece Vision adı verilen kameralardan besleniyor bu arada araç. Biliyorsun Tesla otonom sürüş sisteminde LiDAR'dan vazgeçmişti. LiDAR sisteminden tamamen sıyrılıp kameralardan beslenen, yanılmıyorsam 8 veya 9 adet kameradan beslenen bir sistem bu. Bu sistemden tabii ki elde edilen veriler AI5 adı verilen bir sistemde toplanıyor. Bunun sistem gücü, teknik detayları açıklanmadı ama çok güçlü bir sistem olduğunu aslında düşünebiliriz. Tesla zaten bu konuda oldukça başarılı ilerliyor. Burada ilerleyen süreçte zaten bunun detayları da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada önemli bilgiler verdi Elon Musk. Bu arada hani araç paylaşım hizmetlerinde kullanılacak ama bunu satın da alabileceksin. 30 bin dolar civarında bir fiyat biçilmiş şimdiden ve 2026-2027 yıllarında aşağı yukarı bunun kullanıma açılması gerekiyor. Ama Tesla ve Elon Musk'tan biliyoruz ki, daha önce verdiği sözlerden biliyoruz ki bunlar birçok kez ertelenebilir. İşte Cybertruck'tan olsun, başka araçlarından olsun, zaten verdiği tarihlerin birçok kez ertelendiğini ama önünde sonunda gerçekleştiğine şahit olduk. Bu da belki fiyat olarak, tarih olarak, çıkış tarihi olarak ertelenebilir ama mutlaka otomotivin geleceğinde bu Cybercab'i yollarda göreceğiz diye düşünüyorum. Verdiği bilgileri söylemek istiyorum burada. Bunlardan bir tanesi aslında her zaman konuştuğumuz şey. Nedir o? Hep diyoruz ya, yollardaki kazaların birçoğu aslında insan hatasından kaynaklanıyor. Elon Musk da aslında burada Cybercab'i tanıtırken buna değindi ve bu otonom sürüş teknolojisinin, Cybercab'in insanlara göre 10 ila 20 kat daha güvenli bir sürüş sunacağını bizlere belirtiyor. Yani aslında bu çok iddialı bir değer. 10 ila 20 kat bence çok iddialı bir değer. Bunu ben şu koşullar altında gerçekçi bulabilirim. Nedir o? Bütün yollardaki araçlar işte şeydir, full self-driving'tir veya otonomdur. Bu şekilde sadece otonom araçların olduğu bir trafikten söz ediyoruzdur. Evet, hani bu denli yüksek bir güvenlikten söz edebiliriz ama sadece işte Cybercab'in olduğu, diğer sürücülerin aslında yine insan olarak devam ettiği yollarda mutlaka yine çeşitli sıkıntılar çıkacaktır diye düşünüyorum ama hani bu verilen değer karşımızdaki teknolojinin ne kadar iyi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İkincisi de Elon Musk'ın bu günümüz ulaşım standartlarında en büyük sorunlardan bir tanesi olan işte nedir? Bu trafik, bu araçlarla trafik sorununun çözüleceğini belirtiyor ki Elon Musk zaten bu konuda takıntılı bir adam. Biliyorsun Boring Company isimli bir şirketi var ve Las Vegas'ta bir tünel inşa etmişti. Sırf bu işte ya tabii ki işin şov boyutu bir yana, mutlaka şov olsun diye de
Hyperlapse
şeyi var bunun da. Evet, ama bu trafikten sebep işte yerin altından ilerleyen bir tünelle ulaşıma, trafiğe bir çare getirmeye çalışmıştı. Aslında Cybercab de Musk'ın bu çalışmalarından bir tanesi olarak karşımızda. Bir diğer boyutu da maliyet ki burada Musk Cybercab'in mil başına, yani mil neye denk geliyor? 1.6 kilometre civarına denk geliyor. Mil başına sadece 20 sente mal olacağını belirtiyor bununla yolculuğun. Yani aslında baktığımızda maliyet açısından da ne kadar verimli olduğunu buradan, olacağını daha doğrusu buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü şunu söylüyor Musk, son olarak bunu da belirteyim. Sonra diğer araca geçelim, o da oldukça heyecanlı. Şunu söylüyor, yani sizin sahip olduğunuz araçları siz çok az kullanıyorsunuz. Araç sahip olma maliyeti aslında buna değmiyor. Bunun vergileri var, yakıtı var, şusu var, busu var. Yani araç paylaşım hizmetlerinde Cybercab gibi bir teknolojiyle sadece mil başına 20 sente çok rahat istediğiniz yere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Sadece asansöre biner gibi kapıyı açıp içine giriyorsunuz. Gitmek istediğiniz adresi bir giriyorsunuz. O sizi gitmek istediğiniz yere bırakıyor. Kapıyı açıp iniyorsunuz ve işte mil başına 20 sentlik bir maliyetle yolculuğunuzu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hiç araç sahibi olmanıza gerek kalmıyor gibi bir mantığı var burada. Yani görelim, bekleyelim diyorum. Dediğim gibi ertelemeler olabilir ama şu an için tasarım olarak çok fütüristik. Bence çok, benim çok beğendiğim bir tasarım oldu açıkçası. İlerleyen süreçte nasıl detaylar olur göreceğiz.
Ben hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'de acaba Türkiye'ye gelseydi ne olurdu? Tabii ki önce paylaşımlı araç hizmetini dengeye, yani bir nevi hayata sokman lazım. Ya burada işte hala görüyoruz. Yani bir hem şey var, bir taraftan böyle her fırsatı kullanan, işte her tarafı rahatsız eden bir nevi çok tartışmalı bulduğum bir isim, işte şeylerin, Martı'nın kurucusu bu araçlarının onayını almak için uğraşıyor, taksicilerle uğraşıyor. Şimdi taksicileri bir tarafa koyuyorum, bir onlardan, yani taksiciler, bütün taksiciler de değil tabii ama hani genel itibariyle baktığın zaman şu Uber'e vaktinde yapılanlarla ilgili düşündüğün zaman, ki Uber'ciler de bir süre sonra taksicilere dönmüştü. Yani onlar da aynı şekildeydi. Yani böyle kavga etmek için yararlı hale gelmişlerdi. Memlekette düzgün adama rastlamak artık zor hale geliyor doğal olarak. Hani ben de kendimi katarak söylüyorum. Bir taraftan da şimdi tekciler var. Yani tek bir baktığın zaman şu aracın şoförlüğü hali, yani baktığında.
Evet.
Onu Allah'tan hani böyle ayrıştıramıyorsun da, millet o yüzden taksiciler önünü kesip ancak tuzağa düşürüp yapıyor. Gene daha önce olan bir konuydu bu da. Tuzağa düşürüyor. Vay sen misin? Bir daha yaparsan edersen deyip böyle bir, hatta rezil bir olay vardı yani. Ama onların kurucu, tag'in kurucusu da yani hakikaten bu kadar da böyle hani hangisi hangisine iyi olur? Yani derler ya ne diyelim buna şey olmaz yani şimdi onun için söylemeyeceğim de teşbih tahta olmaz. Yani dinsizin aklından imansız gelir derler. Yani böyle baktığın zaman diyorsun ki yani bunlar sorunu çözmüyor. Bunlar da sorunu çözmüyor. Bunlara bunlar gibi bir adam lazım diyorsun. O da çıktı uğraşıyor. Yani ne kadar doğru bence çok çok tartışmalı onun yolda. Yani işte ne bileyim işte saraya gittik Erdoğan'la görüştük diyor ama yani daha doğrusu sanki Erdoğan'la Cumhurbaşkanı'yla görüşmüş gibi yapıyor. Halbuki o gün başka bir işte davet var orada gibi. Yani böyle saçma sapan şeyler de var orada. Bu konu bizde bitmeyecek gibi. Bu olayda Türkiye'ye gelirse ve arabalar da burada bu kadar belli olsa taksiciler zaten bunun önünü keser. İşte Amerika'da olduğu gibi hani dur işaretini görünce duran otonom arabalar var. Bizim burada bu kaynar yani. İstanbul için söylüyorum tabii. Esas İstanbul için de lazım olur. En çok burada kullanılır belki ama tabii iki kişi olması Türkiye için çok ciddi dezavantaj olur. Ama Amerika'da benim de gördüğüm kadarıyla insanlar hep taksilere tek kişi biniyorlar. Yani böyle iki kişi falan bindiğini bile neredeyse çok görmedim. Burada tabii taksi için değil aslında sen araba maliyetinden kurtar dediğin için yani iki kişilik birisi için araba maliyetinin kalkması ve bunun böyle kullanılabilmesi dünyanın yeni düzeni gibi aslında ama bakalım olacak mı olmayacak mı onu beraber göreceğiz. Yoksa dediğin çok doğru araçlar hani bizim gibi aile sürekli her gün okula götür getir falan filan değil ama ne kadar kullanıyorsun sorusu hayatına ne kadar vakit alıyor sen ne kadar ona vakit harcıyorsun konusu önemli bir konu. Bunu uygulamalarda görüyoruz. Yani bir uygulama senin hayattan ne kadar vakit alıyor? Uygulamanın değeri de buna göre artıyor. Yoksa WhatsApp neden bu kadar değerli? Yani bir reklam mı var içinde, bir şey mi var diyeceksin ama yok ama WhatsApp'ın değeri bizim Türk Hava Yolları'ndan daha fazla galiba şu an. Çok hem de kat be kat. Yani birinde diyorsun ki uçaklar var, hangar var, bilmem ne var. Daha değerli. Ford'dan daha mı değerli mesela bilmiyorum. Şu an atıyorum ama yani inanılmaz bir şey. O yüzden hayatından ne kadar vakit alıyor? Vakit nakittir sözünün tam olarak karşılığı var şu an. Bu araçlarda vakit nakittir konusuna 0.20 veriyorsan eğer diyor ki kardeşim bu arabaya bu kadar senin örnek çok güzeldi. Asansör gibi bindin indin. Yani asansöre para mı veriyorsun bir daha senin? Yani daha tabii yapmıyorsun da gerekiyorsa seni bir yerden bir yere götürecekse onu da verirsin tabii yani. Çünkü bu başka bir şey. Ama örnek çok iyi. Araba kullanmayı bilme önemli değil. Bindin gittin geldin. Veya işte şoföre güvenecek evet. Öyle bir şey de yok. Yani çok güvenli. Görünüyor. Eklenmezse yani tabii onlarda. Hemen diğer habere geçelim. Aslında bugün çok da vaktimiz yok. Hızlı da şu enteresan araç. Bildiğin uzay yolu 5. Ne bu abi?
Ya şimdi dedim ya başta Elon Musk sürprizleri seviyor aslında. Biz robot taksi veya şimdiki adıyla cyber cabin tanıtılmasını bekliyorduk ama yine bu etkinlikte bir sürpriz yaptı ve bir araç daha tanıttı. Tesla Robo One adı verilen. Yani böyle baktığın zaman sanki önden arkadan bir Robocop şeyi de hissiyatı da var yani. Zaten ismi de böyle Robo One benziyor
evet,
o taraftan.
Kesinlikle. Robocop'un
nedir bu aslında?
Şey polis minibüsü. Evet abi.
Ya aslında az önce bahsettiğimiz CyberCab gibi ama onun daha çok böyle hafif bir toplu ulaşım versiyonu gibi düşünebiliriz. 20 kişilik bir minibüs. Yine aynı şekilde hiçbir sürücü kompartmanı yok, direksiyonu yok, işte içerisinde bir sürücü yok. 20 kişi oturarak böyle bir aslında salonda oturuyormuş, orada dinleniyormuş gibi bir seyahat imkanı bulabilecekleri bir araç olarak. Yani CyberCab'i ilk böyle gördüğümde ben şey düşünmüştüm, 2 kişilik kabinini gördüğümde. Ya hani aile bir yerden bir yere gitmek isterse ne kullanacak yani sonuçta hani İki kişi öne oturup geri kalanları bagaja mı yerleştirecekler diye düşünmüştüm. Ama işte Musk bunu da düşünmüş. Farklı bir araç olarak bu 20 kişilik Robovan'ı karşımıza çıkarmış. Bu arada bu araç gelecekte Tesla'nın Tesla Network adı verilen araç çağırma hizmetiyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında Elon Musk biliyorsun Full Self Driving'den işte bir sürü binlerce dolar, yüz binlerce dolar para kazandı araçları satmanın yanı sıra bundan da. Aslında yine bu servislerden, kendi ulaşım ağından, kendi hizmetlerinden yine ilerleyen süreçte para kazanmaya devam edecek şeklinde görüyoruz. Neden? Burada işte Tesla Network adı verilen bir sistem işte kurulacak. Bunda otonom araç çağırma hizmeti olacak gibi birçok sistem karşımıza çıkacak ilerleyen süreçte. Ve şu açıklamayı yapmış, Robo One yüksek yoğunluğu çözecek olan bir teknoloji. bir spor takımını veya işte bir aileyi bir yerden bir yere götürmek istiyorsanız ve seyahat maliyetini gerçekten mil başına, yine yaklaşık 1.6 kilometre olduğunu hatırlatayım, 5-10 cent civarına düşürmek istiyorsanız aslında RoboOne sizin için biçilmiş kaftan şeklinde bir açıklama yapmış burada. Yani şunu görüyoruz aslında CyberCab'de de bu RoboOne'da da bir nevi hem trafiği daha güvenli hale getirmenin yanı sıra hem de bolca bu sürüş başına maliyete odaklanıyor burada Musk. Bu şekilde öne çıkarmaya çalışıyor ürünlerini. Yine aynı CyberCab gibi bunun da herhangi bir teknik detayı açıklanmadı ama yani ben açıkçası tasarım olarak baktığımda en azından dış tasarımını CyberCab kadar başarılı bulmadım. Üzerinde biraz daha çalışılsa belki de ilerleyen süreçte satışa sunulana kadar çalışılır ama hani bu haliyle ilginç yani. Daha önce aslında bunun bir çeşit örneklerini görmüştük başka üreticilerde de konsept olarak. Ama içi oldukça iyi. Şu anda baktığımızda hani yani bir nevi 20 kişilik bir otonom dolmuş olarak nitelendirebiliriz bunu. Bakalım ilerleyen süreçte güzel şeyler, güzel teknolojiler bizi bekliyor açıkçası. Hani yapay zekanın gelişmesi, bu araçların ortaya çıkması beni bir 5-10 sene sonra nasıl bir dünyada olacağız şeklinde düşündürdü açıkçası. Bence bu Tesla'nın bu dün akşamki etkinliği.
Evet, yani bir arka sokaklar 2030, Cyberpunk arka sokaklar diye verse, hani onların minibüsü var biliyorsun, meşhur söylenen, onu bununla değiştirirler hemen. İkincisi Fenerbahçe otobüsü, sen Fenerbahçe otobüsü yine Fenerbahçe minibüsü şeklinde bunu böyle bir konvoy haline getirirsin bunu. Yani neydi o üçü arda, hani 3-4 tanesi arda arda gidiyor ya, neydi ona, platooning mi deniyordu?
Evet, platooning.
Platooning yaptın mesela, gittin, hakikaten çok güzel görünür. Böyle baktığın zaman çok fütüristik. Hakikaten Cyberpunk'tan çıkmış gibi bir durum söz konusu. Tabii yani bakalım. Yani aklıma şey geliyor, yani Allah'tan öyle bir adam değil. Yani Jet Fadıl geliyor. Bunları gösteriyorsun. Çıkmazsa abi, hani neydi o araba? Türk araba vardı, yapacağım demişti ya, hatırlıyor musun? Çıktı etti, televizyonlarda anlattı. İmza diye bir araç yapacaktı. Sonra paraları toplayıp roket. Yani roket deyince de Elon Musk.
Hani.
Şimdi Elon Musk da bunların maketlerini, şusunu busunu gösterip ondan sonra abi gel bak bunları satacağız, şimdiden alabilirsin falan, ama adam alabilirsin demiyor. Ben bunu çıkartacağım, bu maliyetle kullanırsın diyor. O yüzden de tabii dolandırıcılık ihtimali haliyle çıkıyor ortadan. Bu adam çılgın bir adam, dediğin gibi yapar mı? Yapar.
Sadece verdiği sözleri biraz tutamıyor.
Yani tabii gidiyor dediğin gibi. Yani yoksa Mars'a da bir gün götürecek de kimi götürecek bakalım, yani kendi gidebilecek mi? Tabii kendi bir şey bulur diyeceğim. Neyse, fazla dalmayacağım olaya. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Bence bu kısmı bile sadece arkadaşlarımız kesse ve Tesla haberinin içine koysa çok güzel olur. Ağzına sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Bakalım ne zaman yollarda göreceğiz. Hemen bir sonraki haberimize geçiyoruz efendim. Gördüğünüz gibi birden dünyaya döndük. Az önce başka bir yerlerdeydik. Şimdi dünyaya döndük. Volkswagen'in Tayron mu neydi? Evet, Tayron.
Evet.
Ne yapıyor abi bu araç?
Evet, dediğin gibi gelecekteydik, günümüze döndük şimdi. Volkswagen'e döndük. Alman üretici ne yaptı? Tayron modelini tanıttı. Aslında Avrupa'da Tayron olarak satılacak. Ülkemize de, yine Türkiye pazarına da gelecek bu arada. 2025'in başında gelecek ve Tayron olarak gelecek. Ama Kuzey Amerika pazarında yine Tiguan adıyla pazarlanacak. Buradan aslında şunu anlayabiliyoruz. Tiguan'la çok yakın bir ilişkisi var. Nedir o? Biliyorsun Tiguan var, bir de Tiguan Allspace vardı. 7 kişilik uzatılmış uzun aks mesafeli versiyonu vardı ama onun satışına son verildi. Şimdi artık onun yerine Tayron ismiyle devam edecek. Yani Tiguan Allspace'in yerini alan bir model olarak düşünebiliriz bunu. Asıl özelliği ne Tiguan'a göre? Ya zaten benzer bir tasarım olduğunu görüyoruz burada. Bu yeni Passat'ta gördük, yeni Tiguan'da gördük. Biraz daha Volkswagen ID serisi elektrikli araçlarına benzeyen yuvarlak hatlara sahip. Daha böyle agresiflikten ziyade, ki yeni modellerde bunu çok net görüyoruz. Agresiflikten ziyade, sert hatlardan ziyade daha yumuşak hatlarına hakim olduğu, daha sade tasarımlara geçiş yaptı burada. Tayron da aynı şekilde sürdürüyor. Tiguan'dan farkı yaklaşık 23 santim daha uzun olması, biraz daha uzun aks mesafesine sahip olması. Bu sayede 7 kişiye kadar kişinin seyahat edebileceği bir iç mekana sahip olması diyebiliriz. Burada öne çıkan detaylar var. Yine ön tarafta ön farlar arasında böyle ince LED imzası görüyoruz. LED ışık imzası görüyoruz. Bu da yeterli olmazsa ön logoyu aydınlatılmış olarak getiriyor. Arka logo aydınlatılmış olarak geliyor. Jantlarımız oldukça farklı tasarım seçenekleri var. Burada tabii ki aracı biraz daha uzun hale getirmek için arka böyle arka tekerleğin gerisinde kalan çıkıntı biraz daha uzun. Aslında araçta biraz eğreti duruyor açıkçası ama çok da böyle göze çarpmıyor bence. Güzel tasarımı olan bir araç olduğunu söyleyebilirim. Burada en önemli detaylardan bir tanesi tabii ki motor yelpazesi. Motor yelpazesi olarak birçok kesime hitap edebilecek seçenekleri var. Nedir bunlar? Normal benzinli var, hafif hibrit desteği olan bir benzinli var, dizel var. Onun dışında bir de plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit versiyon var ki burada şuna da parantez açmak istiyorum. Yapılan açıklamada plug-in hibrit seçeneğinde %60 ÖTV dilimi üzerinden Türkiye pazarına satışa sunulacağı belirtildi. Tabii ki fiyat olarak şu anda nereye gelir denk gelir bilmiyorum ama başlangıç fiyatı en azından şu an Avrupa'da hafif hibrit versiyonla beraber 45 bin euro civarında, hani oradan az çok fikir yürütebiliriz diye düşünüyorum. Hemen şöyle diğer detaylarına kısaca bir değinmek isterim. İç mekanı yine aslında yeni bir model olarak görsek de, yani Tayron yeni bir isim en nihayetinde Volkswagen için, ama iç mekanı diğer Volkswagen modelleriyle çok benzer. Nedir bunlar? Bir 10.25 dijital göstergemiz var. Ortada 15 inçlik büyük bir multimedya ekranımız var. Dokunmatik ki yine aslında Tiguan'a çok benzer. Opsiyon özellikleri var. İşte ses sistemi, gelişmiş ses sistemi opsiyon olarak geliyor. 12.9 inçlik bir head-up display, ön cama yansıtılan opsiyon olarak geliyor. Onun dışında yurt dışındaki opsiyonlar arasında panoramik cam tavan da var. Bunun gibi çeşitli opsiyonlarla birlikte geliyor. Motor seçenekleri de dediğim gibi yani her taraftan aslında dizel isteyen için dizel, güçlü benzinli isteyen için 2.0 litre bu benzinli, plug-in hibrit isteyenler için de böyle şarj edilebilir bir seçeneği var. Şarj edilebilir hibrit seçeneği aslında diğer modellerde olduğu gibi 100 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj desteğine sahip, 50 kW'a kadar böyle güzel özelliklerle karşımıza çıkıyor. Türkiye pazarına geldiğinde 2025 yılında tabii ki inşallah lansmanına gitme ve teste alma şansımız olur. Böyle yakından incelediğimiz bir araç olarak
görmüş, tanımış oluruz. 2025'te evet, göreceğiz, bileceğiz. Hemen bir başka Volkswagen o zaman için dönüp gelelim. Yani Volkswagen grubundan bir başka markaya geçiyorum. Skoda Kodiaq mıydı? Evet, Kodiaq. Sportline Türkiye'deymiş. Evet. Tabii ki bizi ilgilendiren tarafları fiyatı. Sonra özellikleri.
Evet, Kodiaq zaten yeni haliyle Türkiye'de satışa sunulmuştu ama dediğin gibi Sportline versiyonu Türkiye için yeni olan bir haber. Sportline versiyonu da hemen dediğin gibi fiyatları ben söyleyeyim. Şöyle, zaten standart haliyle 2 milyon 750 bin TL'den başlıyordu. Sportline da burada baktığımız tabii neyle geliyor? 1.5 TSI hafif hibrit motorla geliyor. 150 beygirlik DSG şanzıman. 4x2 seçeneği 3 milyon 350 bin 400 TL. 4x4 seçeneği ise 2.0 TDI yani 2.0 dizel motorla gelen 193 beygirlik 4x4 seçeneği ise tam 5 milyon TL fiyatı var. Yani günümüzde fiyatları çok eleştiriyoruz. Evet, Skoda diyoruz. Hani Volkswagen grubunun bir lüks markası değil. Bu fiyatları lüks markalarda görmeye alıştık ama artık Kodiaq'ın da böyle 5 milyon TL'lere dayanan bir fiyat etiketine sahip olduğunu görmüş olduk. Bu gözler bunu da gördü diyelim.
Vallahi, maalesef evet, yani çok doğru söylüyorsun, hiç uzatmayacağım. Fiyatı deyince zaten hani az önce sen sene 2025'te diye Volkswagen için söylüyordun ya, Tayron için söylerken, bakalım ne göreceğiz. Yani insanın korkmaması muhtemel değil. Yani yeni yıl, yeni vergiler, yeni dertler, evet. Zor bir dönem bizi bekliyor yine, o yüzden bilemiyorum diyorum. Ve şimdi bir başka habere geçiyorum hemen hızlıca. Evet, güzel bir yapay zeka görseli sanki. Evet, bakıyorum yani, hayırdır inşallah, ne oluyor? Çin-Türkiye savaşı tabii ki değil ama ne oldu? Gümrükler konusunda işler, vergi konusunda işler karıştırmadık.
Evet, biliyorsun yani sadece biz değil aslında, Avrupa olsun, Amerika olsun, Çin'in bu elektrikli araç tarafında istilacı tavrına, yükselen tavrına bir şekilde nokta koyamasalar da en azından bir virgül koymak adına ne yaptılar? Ek gümrük vergisi getirdiler. Yani Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi, ki biliyorsun geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu tarafından da geçici ol ibaresi de, burada parantez için onu söyleyeyim, geçici ek vergi ibaresiyle birlikte resmi olarak onaylanmış oldu. Artık Avrupa'da da bu elektrikli, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek vergi uygulanıyor. Tabii ki şu an haberimize konu olan şey Türkiye'de uygulanan vergiler. Biz biliyorsun geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren, yanılmıyorsam, elektrikli araçlara bir ek vergi getirdik. Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %40 ek vergiyle beraber toplam gümrük vergisi %54-%55 civarına çıkmıştı. Sonrasında diğer araçların da satışları böyle özellikle Chery'nin SUV tarafında böyle büyük başarı elde etmesiyle bu ek vergi tamamen yayılmıştı. Tüm araç tiplerine yayılmıştı. Artık Çin de bu konuda bir adım attı ve Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti diyebiliriz. Yani bir nevi aslında şikayet evet. Bu. Dedi ki bize ek vergi uyguluyorlar. Ya şuna bir müdahale edin. Hani bu sonuçta ticaret hukukuna aykırı, ticaret kurallarına aykırı. Bize ilave gümrük vergisi uyguluyorlar, diğerlerine uygulamıyorlar şeklinde bir başvuruda bulundu, şikayette bulundu ve bu ilave vergilerin derhal kaldırılması talebinde bulundu. Hatta bu uyarıyı Türkçe olarak yayınladı. Bu başvuruyu da Türkçe olarak yaptı. Yani tabii ki bu tabii şunu eklemek isterim. Yani Çin'e birçok yerin, birçok ülkenin ek vergi uyguladığını söylemiştim. Sadece Türkiye'yi de şikayet etmedi. Aslında Amerika'yı da şikayet ediyor, Avrupa'yı da şikayet ediyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne birçok şikayette bulunuyor. Çünkü neden birçok ülke, birçok bölge şu anda elektrikli araç konusunda Çin'in üzerine gidiyor. Yazılım konusunda başarılılar, otonom teknolojilerde başarılılar. Şu an Elon Musk'ın 2027'ye tarih verdiği yazılımı günümüzde neredeyse başarmış durumdalar. Hani yollarda tam otonom sürüşe sahip elektrikli araçlarını test edecek duruma geldiler. O yüzden hani bir nevi bunun önünü kesmek için birçok ülke onları böyle durdurmaya çalışıyor ama onlar da bu şekilde Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ederek buna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Hemen şunu söylemek istiyorum. İlk resmi adım bu arada bu danışma talebi olarak adlandırılıyor. Bu ticari anlaşmazlıkların çözümünde ilk resmi adım olarak biliniyor. Bu aşamada bazı anlaşmazlıklar çözülebiliyor, daha sonraki aşamalara kalabiliyor. Ama bunun mesela bu aşamada çözülmezse Çin'in ilerleyebileceği 4 aşama daha var. Panel aşaması, temyiz aşaması gibi çeşitli aşamalar böyle ilerliyor. Tabii ki buradan sonuç ne çıkabilir? Türkiye ilave vergileri kaldırır mı? Ben açıkçası bunun olacağını çok düşünmüyorum. Neden? Türkiye, Çinlilerin şu aslında biz şu stratejiyi izliyoruz şu anda. Gelecekseniz ilave vergiden kurtulmak istiyorsanız, temiz bir şekilde satış yapmak istiyorsanız gelin bu ülkeye yatırım yapın, fabrika kurun. Biz de siz ilave vergiden muaf edelim ki şu anda BYD'ye yaptığımız gibi Chery de gelmek istiyor. Hazır böyle üreticiler fabrika kurmaya istekliyken bu konuda geri adım atılır mı? Ben açıkçası hani en azından kısa vadede bu konuda geri adım atılacağını düşünmüyorum.
Çok güzel söyledin. Hiç bence de yormaya gerek yok. Göreceğiz. Tabii ki Çin, yani sadece bizim değil tüm dünya için aslında bu bir sorun. Ve Çin de belli ki atması gereken adımları, resmi adımları biliyordur belki de hiçbir şey olmayacağını ama en azından bunları yapmadık demeyelim diye sanki bana öyle geliyor. O yüzden bu Türkçe, işte Amerika için İngilizce yayınlaması falan bununla ilgilidir diye düşünüyorum. Yoksa bir taraftan aslında ilişkiler iyi devam ediyor. Bence iyi devam ediyor, bilemiyorum gördüğümüz kadarıyla. O yüzden bakalım bu işin sonu nereye varacak ama tabii Çin sanki yapması gerekeni yaptı. Biz de mecburen adamları şikayet ediyoruz yani. İşte TOG'da bir üreticimiz var, başka yerlerde de üreticiler var. Bu derdi yaşayanlar da kardeşim satamıyoruz sen çok fazla iyisine geliyor bir nevi iş. Tabii ki başka kötü yerleri de vardır. Chery ile ilgili aslında bu hafta konuşalım diyordum ama vaktimiz yok. Chery'nin bir videosunu buldum. Mutlaka karşılaşmıştır arkadaşlar. Bir tane biliyorsun işte Singapur muydu neydi bir aks kırılması meselesi. Geçenlerde de bir tamirhanede çekilmiş bir Chery Tiggo 8 Pro olsa gerek zannediyorum ya da 7 Pro. İşte alt aksamı görünüyor. Tamirci de kaldırım lifte çıkartılmış. Adam parmağıyla böyle şeyleri deliyor. O videoyu haftaya bir gösterelim. Üzerine bir konuşalım. Chery'den de bir yanıt da bekleyelim hatta. Yani öyle bir şey yapalım. Çünkü video dolaşımda herkes de görüyor. Yani çürümüş içi böyle. Yani daha bu araba 30 yıllık bir araba değil ki çürüsün diyorsun. Ne olduğunu enteresan bir açıklama bekliyorum. Hani çünkü bana göre çok olabilecek bir şey değil. Yani neden yaptın onu yani? Nasıl bir korozyona maruz kaldı? Veya hani nasıl o kadar dayanıksız olabilir gibi bir soru geliyor aklıma. Diyorum, virgül koyuyorum. 2025 Dacia Bigster. Duster değil mi bu kardeşim?
İnsanın Duster diyesi geliyor evet. Değil mi?
Duster ya büyük kardeşim şöyle, Dacia olmuş gene.
Evet aslında şöyle Dacia'yı yani Duster'ı kopyalamış diyemeyiz. Neden? Zaten bu tasarım dili ilk olarak Bigster konseptiyle karşımıza çıkmıştı. İsmi belliydi, böyle bir model geleceği belliydi, bu tasarım diliyle geleceği belliydi ama ilk etapta Duster ondan böyle esinlenmiş, kopyalamış oldu diyebiliriz. Yani dediğim gibi aslında bizde tabii ki Renault tarafına Renault logosuyla geçiş yaptı. Renault Duster olarak geliyor ama diğer ülkelerde yine Dacia Duster olarak yoluna devam ediyor. Ama burada Dacia gerçek bir CSU. Çünkü Duster'ı bir nevi B plus B ile C arasında konumlandırabileceksek bu modeli de Bigster'ı da tam olarak tam ölçüleriyle C segmenti SUV tarafına konumlandırabiliriz. Zaten markada kendisi gerçek bir CSU deneyimi sunan yeni modelimiz olarak tanımlandırıyor. Tasarımdan çok bahsetmeyeceğim. Zaten Duster'ı anlatırken birçok şeyinden bahsettik. Ama ne farkları var burada? Tabii ki dediğim gibi ondan daha uzun bir gövdeye sahip. Zaten yandan profilden bakarsak eğer arka tekerleğin gerisinde kalan çıkıntıdan da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında tasarımında ufak tefek değişiklikler var. Nedir bunlar? Daha özellikle camları daha büyük. Yan tarafta camlar daha büyük. D sütununda Bigster yazısı var gibi gibi ufak tefek tasarım detayları karşımıza çıkıyor. Tabii ki iç mekanda daha fazla donanım, yani donanım açısından Duster'a göre daha dolu bir otomobilden bahsediyoruz ki en önemli detaylardan bir tanesi de hatta Duster'da çok merak edilen, neden bu yok denen panoramik cam tavan özelliği Bigster'da kendini gösteriyor seçenekler arasında. Hani bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında birçok aslında detay var. Nedir bunlar? Elektrikli bagaj kapağı, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, adaptif hız sabitleyici, çift bölgeli otomatik klima, 10 inç dijital gösterge paneli, 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi aslında Dacia'dan böyle çok alışık olmadığımız, Dacia bu noktada kendini aşmış, zincirlerini kırmış diyebiliriz bu Bigster'la beraber. Çok alışık olmadığımız donanımlar bu Bigster'la birlikte geliyor. Açıkçası buradan da Dacia'nın CSUV segmentinde Bigster'la beraber iddiasını arttırmak istediğini görebiliyoruz. Motor yelpazesinde yenilikler var. Nedir onlar? Bir kere hibrit 155 motor seçeneğini görüyoruz. Hibrit 140'ın üzerine geliştirilmiş. Burada bu sistem yeni. Bigster'la beraber ilk defa kullanıyor Renault grubunun bir motoru. Buradaki benzinli motor 105 beygir güç ve 170 Nm tork üretiyor. 4 silindirli bir motor. 2 tane elektrik motoru var. Bunlardan bir tanesi ana elektrik motoru 50 beygir güç üretiyor. Bir tanesi de aslında entegre marş jeneratörü dediğimiz küçük elektrik motoru ve 1.4 kWh saatlik 230 voltluk bir bataryamız mevcut. 6 ileri şanzıman var burada, otomatik şanzıman, benzinli motor için 4 kademeli, elektrik motorlar için de 2 ileri kademeye sahip bir şanzıman karşımıza çıkıyor. Bir diğer motor seçeneği TCE 140 aslında burada bildiğimiz benzinli motor ama ne var? Hafif hibrit desteğine sahip 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor. Bunda bataryamız biraz daha küçük. Hafif hibritlerde biliyorsun çok ufak oluyor. 0.8 kWh saatlik bir bataryamız mevcut. Yakıt tüketimi de, birleşik yakıt tüketimi de 5.6 litre olarak verilmiş. Daha tabii ki tanıdığımız bir diğer motor seçeneği TCE 130. Bu da yine hafif hibrit, 48 volt hafif hibrit desteğine sahip. Ve bir diğer seçenek EcoG 140. Fabrika çıkışlı LPG seçeneğinde sürdürmeye devam ediyor. Burada ilgi çeken bir detay var. Çift yakıt türünde, yani LPG'li seçenekte de hafif hibrit desteğine yer vermiş burada Dacia. Yani LPG'li olmasına rağmen benzinli motorda yine hafif hibrit desteği mevcut. Bu hafif hibrit desteği sen LPG üzerinde de çalıştırsan aracı, benzin üzerinde de çalıştırsan bu elektrik desteğini vermeye devam ediyor. Bu da ilginç bir detay olmuş. Verimliliğe tabii ki mutlaka
LPG, katkı sunuyor. Evet, LPG kullananlar için bu mesela çok ciddi bir avantaj. Bazen o soğuk başlangıçta şey yapıyor ya, sorun çıkartıyor falan. Yani elektriği de bu işin içine soktuğun zaman hakikaten. Bu arada tek sorun var. Duster mı alırdın? Yani aynı para olsa Renault Duster mı alırdın yoksa Dacia Bigster mı alırdın?
Yani tabii ki Bigster alırdım. Evet. Çünkü donanım olarak gerçekten ona göre daha aşmış bir model oldu. Az önce zaten özelliklerinden birkaçını saydım.
Evet.
Fiyatlar yani su götürmez bir gerçek.
Fiyatlar çok farklı olur mu?
Yani Bigster'ı Türkiye'ye getirirler mi bilmiyorum. Türkiye pazarına gelecek
mi? Duster'ın gelmeyeceği bir...
tanıtılacak. Ocak 2025'te fiyatı açıklanacak. Bir Nisan ayında satışa sunulacak. İlerleyen süreçte belki gelebilir ama tabii ki mutlaka arasında bir fiyat farkı olur diye düşünüyorum.
Yani Dacia'nın büyük biraderi, Duster'ın büyük abisi bence güzel olmuş. Güzel hazırlamışlar. Senin söylediğin notlar çok kritikti. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben evet fazla uzatmayacağım. Aslında bir haberimiz daha var. Bugün de bununla yetinelim. Ben de şunu söylemiş olayım bu arada bunu kapatırken de. Toyota, yani Formula 1'den de zaman zaman bazen böyle bahsediyoruz, tabii ki özel haber verdiğimiz yok ama Formula 1'de de bu arada Haas, Toyota Haas'la bir anlaşma yaparak, çok yıllık bir anlaşma yaparak Formula 1'e geri dönüyor. Audi'nin zaten geri döneceğini biliyoruz ki onlar da aslında mevcut otomobilden de memnun değiller. 2026'da onlar döneceklerdi. Bakalım Formula 1'de biraz daha böyle sular kaynıyor, ortam kızışıyor gibi görünüyor. Daha heyecanlı, daha keyifli yarışlar da gelebilecek gibi. Seneye sanki güzel olacak gibi görünüyor işler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Barış. Ağzına sağlık. Gerçekten yine her hafta olduğu gibi şahane anlattın. Daha fazlasını, tüm detayları donanmaber.com'da tüm hafta boyunca bulabilirsiniz. Yorumlarınıza bizlere lütfen eşlik etmeyi de unutmayın diyorum. Sözü sevgili Barış'a bırakıyorum her hafta olduğu gibi.
Evet, her zamanki kapanışı yapayım ben de. Lütfen Otogündem serisini izliyor ve beğeniyorsanız veya ilk defa izleyip bu videoyu beğendiyseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğenmeyi, sonrasında ise sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.